Sevgili arkadaşlar ve çok kıymetli izleyiciler, herkese merhaba. Ben Erdi Özdağ ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Konumuz Samsung'un orta sınıf için geliştirmiş olduğu yeni telefon modellerinden Galaxy A51 olacak. Son derece önemli bir telefon çünkü selefi olan A50 geçtiğimiz sene Samsung'un en yüksek satış rakamına ulaştığı telefonlardan bir tanesiydi. Bu çerçevede sorumluluğunun fazla olduğunu söyleyebiliriz çünkü rekabet edeceği fiyat segmentinde gerçekten güçlü rakipleri olacak. Bu bağlamda A50 ve A51 arasında nasıl bir fark olduğu ve A51'in neler vaat ettiğini görmek son derece önemli. O zaman gelin hep birlikte telefonu daha yakından anlamaya çalışalım. Akıllı telefon dünyasını yakından takip edenlerin gözlemlediği bir durum var. 2019'da Samsung farklı bir giriş yapmış ve daha öncesinde farklı fiyat segmentleri için konumlandırdığım Galaxy serisi J, A, C gibi ürün gruplarını tek çatı altına toplamış ve büyük oranda premium segmentteki telefonları haricinde Galaxy A serisi en uygun fiyat seviyesinden orta seviye telefonlara kadar kapsayıcı bir pozisyona bürünmüştü ki bu aslında bir nevi Çin'de akıllı telefon üreticilerinin takip ettiği yolun Samsung yorumu gibi de düşünülebilirdi. Dolayısıyla böyle bir tablo çerçevesinde bazı modeller büyük başarıya imza attı. Bunlardan birisi de A50 modeliydi. Şimdi 2020 ile birlikte tasarımdan donanıma kadar belli başlı bazı farklı güncellemelerin yapıldığını söyleyebilirim. A51'e baktığınız zaman ön taraftaki en dikkat çekici yenilik ilk defa Note 10 serisiyle birlikte gördüğümüz tasarım dilinin bu jenerasyona da gelmiş olması. Neden bahsediyorum? Önceki modellerde su damlası formundaki çentik üst çerçevenin devamı olarak aşağı doğru eğim gösterirken artık öyle bir çentik tasarımı yok. Bunun yerine ekrana gömülü bir ön kamera kullanılıyor. Dolayısıyla A51'e şöyle uzaktan bakıldığı zaman bir miktar Note 10 havası taşıdığını söyleyebilirim. Materyal tarafında ciddi bir güncelleme yok. Yine Samsung'un Glastic adını verdiği kombinasyon var. Ön tarafta cam yerini koruyor. Arka tarafta ise plastik bir materyal karşılıyor bizleri ama tasarım etkileden burada iki temel güncelleme var. Bunlardan birincisi gradyan renk uygulaması. Çünkü artık ışığın düşme şekline bağlı olarak arka taraftaki renk değişim efektleri ve oyunları önceki jenerasyondan biraz daha farklı. Daha değişik bir geometrik şekillerinin olduğunu söyleyebilirim. Buna ek olarak tabii ki dörtlü kamera sisteminin dizilimi de biraz daha farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor ve sol üst tarafta dikdörtgen formunda özel bir kamera kompartımanı ayrılmış durumda. Kamera sistemi de dörtlü kamera sistemi de kendisine o bölüm içerisinde yer buluyor sevgili dostlar. Öte taraftan ölçülere bakıldığı zaman da bir miktar değişimden bahsedebiliriz. A51 modeli selefine göre hem bir miktar daha kalın hem de bir miktar daha ağır çünkü aynı zamanda donanım seviyesinde bazı güncellemeler var. Örneğin A50 modeli 6.4 inç boyutunda bir ekranla gelirken A51 modeli 6.5 inç boyutunda ekrana sahip. Buna ek olarak tabii ki dörtlü kamera sistemi gibi bir takım donanımsal güncellemeler de var. Bunun sonucunda telefonun kalınlığı 7.9 mm olmuş ki 0.2 mm'lik bir kalınlık artışından bahsediyoruz ve 172 gramlık bir ağırlığı var. Bu tarafta da selefine göre 6 gram daha ağır olduğunu söyleyebilirim. Ağırlığa etki eden temel faktörlerden birisi pil büyüklüğü ancak batarya kapasitesi anlamında iki telefon arasında herhangi bir fark olduğunu söyleyemem. A50 modeli de A51 modeli 4000 mAh kapasiteli bataryayla geliyor. Elde tutuş anlamında şunu söyleyebilirim. Bu telefon ilginç bir şekilde materyal seviyesinde çok ciddi bir değişim olmamasına rağmen A50 ile kıyaslandığı zaman elde biraz daha konforlu ve biraz daha sanki materyal kalitesi daha iyiymiş gibi bir izlenim veriyor. Muhtemelen belki de gövdedeki son seviye katmanda uygulanan bir takım belki güncellemelerden bahsedebiliriz ama ilk tanışma esnasında bende uyandırdığı ilk izlenime bağlı hissiyat 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. 6.5 inç boyutunda bir ekranımız var. İnce ve uzun bir ekran olduğu için tek elle kullanıma çok uygun bir telefon olduğunu söyleyemem ama tabii ki yazılım seviyesi tek elle kullanımı destekleyebilecek bir takım unsurlar var. Zaten Samsung'un One UI arayüzündeki temel motivasyonlarından birisi telefonun tek elle kullanıma daha yakın olmasını sağlamaktı. Şimdi bu telefon yani A51 kutudan direkt Android 10 ve One UI 2 ile çıktığı için yazılım seviyesindeki tek el optimizasyonunda Samsung'un en iyi telefonlarından birisini, en azından şimdilik en iyi telefonlarından birisi olduğunu söylemem gerekiyor. Biraz da ekrandan bahsedeyim isterseniz 6.5 inç boyutunda ekran kullanılıyor ve Samsung'dan alıştığımız beklediğimiz üzere arka tarafta Super AMOLED panel güç veriyor ekrana. Çözünürlük olarak 2400x1080 piksellik gibi bir çözünürlüğümüz var ve ekranın görüntü oranında 20'ye 9 inç başına düşen piksel yoğunluğu ise 405. Benim elde ettiğim bilgiler çerçevesinde bu telefonun ön ekranında koruyucu teknoloji olarak Gorilla Glass 3 var arkadaşlar ve fuarın kendi ortamı çerçevesinde ekranın bende uyandırdığı hissiyat parlaklık seviyesinin başarılı ve renk üretiminde iyi olduğu yönde ama genelde bu tür ortamlarda nispeten daha loş bir ışıklandırma sistemi tercih edildiği için ekranlar çoğu zaman olduğundan daha parlak görünebilir. Farklı koşullarda doğrudan güneş altında ve ideal test ortamına belki bakmak gerekir. Fakat ilk izlenim itibariyle ben duyandırdığı hissiyatında bu şekilde olduğunu ifade etmem gerekiyor sevgili arkadaşlar. Ekran zaten Samsung'un en önemli uzmanlık alanlarından bir tanesi. Telefonlarının genelde aynı fiyat seviyesinde fark yarattığı ya da kıyaslama esnasında öne geçtiği temel donanım kriterlerinden birisi ekran. Bu açıdan bakıldığı zaman da Samsung'un iyi bir çıkaracağını söylemek sanırım yanlış olmaz. Ekran oranında kefil olamayacağımız bir konu varsa o da telefonun sahip olduğu işlem platformu. Çünkü Galaxy A51 modeline Samsung'un Exynos 9611 platformu güç veriyor. 10 nanometre üretim geometrisine sahip olan bir platform bu. 8 çekirdekli bir işlemcimiz var. Bunun 4 tanesi yüksek performans odaklı olarak 2.3 GHz'de çalışan Cortex-A73 çekirdek tasarımını baz alıyor. Geriye kalan 4 tanesi ise enerji tasarrufunun ön plana çıktığı 1.7 GHz hızındaki Cortex-A53 çekirdeklerinden istifade ediyor. Açıkçası verimli çekirdek tasarımında Cortex-A55 epeydir hayatımızda olmasına rağmen yüksek performans tarafında Cortex-A75 ve 76 olmasına rağmen Samsung'un eski jenerasyon bir işlemciyi bu telefonda neden kullandığını anlamak çok kolay değil. Bazı üst seviye A serisi telefonlarında olduğu gibi belki de Qualcomm Snapdragon platformu ile ilerleyip 730G hatta yeni duyurusu yapılan belki 765 jenerasyondan birisini bu telefona ekleseydi çok daha başarılı olabilir diye düşünüyorum. Herhalde birebir kıyaslama esnasında bu telefonun rekabet gücünü azaltacak konulardan birisi kullanılan platform tercihi diye düşünüyorum. Grafik birimine bakıldığı zaman da Mali G72'nin 3 çekirdekli versiyonu olan MP3 var. Keşke bu telefon daha güçlü bir jenerasyonla, daha güçlü bir işlemci jenerasyonuyla karşımıza çıksaydı. Günlük pek çok oyunu belki 60 FPS seviyesinde casual oyun dediğimiz ya da sonsuz koşu oyun dediğimiz oyunları belki oynatabilir ama grafik yoğun oyunlarda en yüksek kalite aralarında en yüksek akıcılığı bu telefondan beklememek gerekiyor. PUBG ve Call of Duty gibi oyunları baz aldığımız zaman. Telefonun diğer donanım bileşenlerine bakıldığı zaman konfigürasyon anlamında iki farklı RAM seçeneği var. Bunlardan birisi 4 GB RAM, diğeri ise 6 GB RAM. Bu jenerasyonda da Samsung bu seriye 8 GB RAM seçeneğini eklemiş değil. Depolama kapasitesine bakıldığı zaman da 64 GB ve 128 GB seçeneği var. 6 GB RAM'e sahip olan konfigürasyon doğrudan 128 GB depolama ile gelirken 4 GB RAM'e sahip olan versiyonda iki seçeneğinde olduğunu söyleyebilirim. Güzel olan detay şu, bu telefonda microSD hafıza kartı desteği devam ediyor. Eğer hafıza size bir şekilde yetmez ise microSD hafıza kartı takarak telefonun depolama kapasitesini arttırabilirsiniz. Kendi doğal depolama kapasitesi için de şunu söyleyeyim, UFS 2.0 teknolojisini kullanıyor. Belki de Samsung'un fark yaratabilmek adına NAND üretimindeki deneyimini aktararak UFS 2.1'e geçmesi gerek diye düşünüyorum ama ürün sınıflandırma politikası yaparak bu teknolojiyi biraz daha yüksek fiyatlı modellere saklamak istemiş olabilir. Ama dediğim gibi eğer böyle bir teknolojiye yer verseydi birebir kıyaslama esnasında teknik özellik seviyesinde daha güçlü olabilirdi söz konusu depolama performansı olduğu zaman. Kamera bölümüne geçelim isterseniz. Selefi aile ile kıyaslandığı zaman belki de temel özellik seviyesinde en büyük güncellemenin kamera kısmında karşımıza çıktığını söyleyebilirim. Çünkü aile 1'de dörtlü bir arka kamera sistemi var. Önceki modelden farklı olarak en büyük yenilik 5 megapiksellik makro kameranın yani yakın çekim kamerasının eklenmiş olması ve ana kamerada da bir çözünürlük yükseltmesi var. 48 megapiksel artık ve f2.0 diyaframla geliyor. Yalnız telefon standart olarak 12 megapiksellik görüntüler çekiyor. Burada ne yapıyor? Piksellerin 4'ünü tek bir piksel gibi davrandırarak kullanıp görüntü kalitesini arttırmaya çalışıyor ama arzu ederseniz 48 megapiksel modu aktif ederek yine yüksek çözünürlükle görüntü kaydı da gerçekleştirebiliyorsunuz. Ultra geniş kamerada da yine bir yükseltme durumu söz konusu. Samsung'un genelde orta seviye telefonlarında biz ultra geniş açı kameranın 5 ya da 8 megapiksel olduğunu görüyorduk ama bu jenerasyonda A51 modelinde 12 megapiksellik f2.2 diyaframa sahip olan bir ultra geniş kamera var ki 1.12 mikronluk piksel büyüklüğü de bu kamera konsepti için fena sayılmaz sevgili dostlar. Bir de tabii ki derinlik kamerası var. O da 5 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.2 diyaframa sahip. Genel kamera deneyiminden bahsetmem gerekirse çok uzun uzun kullanma şansı yakalayamadım ama bende oluşturduğu ilk izlenimin kendi segmentinde kamera performansıyla makul bir telefon olacağı yönünde detay zenginliği ve renk doğruluğu anlamında hiç fena gelmedi gözüme ama tabii ki her kamerayı kendi koşullarında ayrıca değerlendirmek gerekiyor. Fakat Samsung'un bu telefonda ayırt edici unsurlardan birisi olarak sınıfındaki en iyi kameraya sahip olduğu iddiasını unutmamak gerekiyor. Bunları zaten dediğim gibi detaylıca bakacağız. Bu arada bu telefon 4K'da 30 kare saniye çekebiliyor ve jiroskop tabanlı yani elektronik stabilizasyonu da yapabiliyor. OIS gibi optik sabitleme gibi özellikler bu telefonda bulunmuyor sevgili dostlar. Ön kameraya bakıldığı zaman ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyaframa sahip ve 0.8 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşan 1/2.8 inç büyüklüğünde bir sensörden besleniyor bu kamera. Açıkçası ön kamera benim beğenimi kazandı ve yaptığım denemelerde tatminkar sonuçlar verdiğini de söyleyebilirim ama dediğim gibi bunların hepsini ayrıca kullanmak ve detaylıca test etmek gerekiyor. Bu tür ortamlarda genelde üreticilerin artık kullandırmaktan çekindiği özelliklerden birisi de biyometrik güvenlik fonksiyonları. Çünkü kimi kullanıcılar geliyor, şifreyi tanımlayıp parmak izini atıyor ama daha sonrasında onu kaldırmadığı için oradaki ürünü tanıtan promotörler ya da Samsung'un satış elemanları daha sonra bunları sıfırlamakta zaman kaybetmesin diye artık o tür özelliklerin çok fazla derinlemesine test edilmesine izin ve müsaade etmiyorlar zaman kaybetmemek adına ama şunu söyleyebilirim, umarım ciddi bir gelişim vardır. Çünkü Galaxy A50 modeli ilk çıktığı zaman gerçekten çok kötü bir ekrandan parmak izi okuma deneyimi sunuyordu. Daha sonrasında farklı yazılım güncellemeleriyle durum bir miktar toparlanmış olsa bile rekabet çerçevesinde geride kaldığı alanlardan birisiydi burası. Şimdi burada yine ekrana gömülü bir parmak izi okuyucu var. Yine optik sensör kullanıyor ama nasıl bir deneyim verdiğini açıkçası test etme şansım olmadı. Artık bir test örneği elimize ulaştığı zaman bunu tekrar gözden geçirir ve detaylıca yorumluyor olurum. Yazılım tarafına geçecek olursak eğer, dediğim gibi Android 10 üzerinde One UI 2 arayüzüyle çalışan bir telefondan bahsediyoruz. Benim kullandığım cihaz hırpalanmış bir cihazdı. Flora ortamında çok fazla kurcalanan bir cihazdı. Dolayısıyla gerçek deneyimden belki bir miktar uzak kalabilir ama kullanım süresinde aslında yer yer bir miktar zayıflıklar hissettiğim ya da yavaşlamalar gözlemlediğimi söyleyebilirim. Belki biraz daha optimize bir arayüz bizleri bekliyor olabilirdi. Çünkü Samsung One UI 2 için daha rafine ve daha akıcı bir deneyim sunmak üzere geliştirildiğini zaten söylüyor. Piyasaya çıkmış olan versiyonu zaten tekrar göz atar ve duruma biraz daha yakından bakarız. Telefonun batarya tarafına bakıldığı zamansa 4000 mAh kapasiteli bataryası var. Aynı A50 modelinde olduğu gibi ve 15 watt hızlı şarj desteğine sahip ama test ettiğim koşullarda sınırlı kullanım sürem olduğu için batarya tarafındaki performans hakkında fikir beyan etmek için henüz erken. Dolayısıyla telefonun kendisi gelirse bu duruma ayrıca bakarız. Bunun dışında tabii ki ek teknolojiler anlamında yine FM radyo özelliği var. 802.11ac Wi-Fi desteği var ve Bluetooth 5.0 gibi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. USB tarafından ise tip C arayüzünü kullanan ama 2.0 hızında çalışan bir bağlantımız var. Bunları da ifade etmiş olayım. Toparlayacak olursam eğer A51 genel görünümü itibariyle başarılı bir telefon. Pek çok kişinin günlük ihtiyacını fazlasıyla karşılayabilecek bir telefon ama teknoloji dünyasını yakından takip edenlerin, kıyaslamayla telefon tercih edenlerin kriterlerine girdiği zaman o noktada bazı açılardan bir miktar zayıflık gösterebilir. Özellikle de sahip olduğu işlemci platformu itibariyle genel olarak Samsung'un marka bilinirliği, bulunurluğu ve telefonun görüntüsünü uyandırdığı hissiyat itibariyle yine pek çok kişinin tercih edeceği telefon olmaya aday gibi görünüyor. Aynı Galaxy A50'nin geçtiğimiz sene yaptığı gibi ama tekrarlamam gerekirse rekabet artıyor sevgili arkadaşlar. Yeni Çinli markalar ülkemize girmeye hazırlanırken özellikle orta seviye dediğimiz 1500 lira ve 2500 lira bandındaki segmentin daha hiç olmadığı kadar hareketli, rekabeti bol göreceğiz bu sene. Telefonun nasıl bir satış performansı yaptığını zaten zamanla anlarız diye düşünüyorum. Genel olarak bakıldığı zaman özellikle tasarımıyla bu telefonu çok beğendiğimi söylemem gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, ben Arda Özdağ. Bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve kendinize çok iyi bakın.